Ayrım 53, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 448. Peki hürriyet saldırılarının Sedat Peker ve iddialarıyla ilgisi ne? Anlatalım. Sedat Peker 20 Mayıs 2021'de YouTube'da yayımladığı "Zaferin Büyüklüğü Mücadelenin Zorluğuyla Ölçülür" başlıklı 6. videosunda "Pambık Ören" diye seslendiği Yıldırım Demirören'e oturduğu koltukta payı olduğunu söylüyordu. Kendi deyimiyle suç ikrarı yapıyor ve Doğan Medya'nın Demirören tarafından satın alındığı 8 Nisan 2018'e giden yoldaki katkısını anlatıyordu. Sedat Peker'e kulak verelim. "Şimdi bu gazetecilere dedirtiyorlar ya, organize suç örgütünün dediğinden bir şey mi olur? Tamam, kendi yaptıklarımı anlatacağım. İspatlarıyla, delilleriyle. Pamukören'in ekibi dinliyor musunuz?" Demirören medya grubunu kastediyor. "Sizin gazetenizi ben bastırttım. Evet, basılmadan önce gelen milletvekilinin telefon sinyallerine de bakabilirsiniz. Bizim gençlik kollarından bir takım arkadaşlar gidecek ama onlar profesyonel değil." "Tamam" dedim, "ben gönderdim. Lan ne oldu maaşı kadar namusu olanlar, ne oldu? Savcılar ağır delil, ikrar ben yaptım. Aydın Doğan yaşlı adam. Ben ölürüm, çocuklarıma dert kalmasın. Senin oturduğun koltukta benim emeğim var." Peki gerçekten Sedat Peker'in söylediği gibi bu olayın Doğan grubunun medya varlıklarının tamamını Demirören'e saldırıdan 2,5 yıl sonra satmasında bir payı var mıydı? BBC Türkçe'den İrem Köker'in tam da bu sorunun yanıtını araştırdığı haberinde hürriyet içinden yer verdiği görüşlere göre bu pek muhtemel değil. Aradan geçen 2,5 yıllık süre göz önüne alınınca saldırı ve satış arasında bağ kurmak zor. Ancak buraya bir soru bırakabiliriz. Acaba Türkiye için büyük bir kırılma noktası olan 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe teşebbüsü ve CNN Türk başta olmak üzere Doğan Yayın Holding bünyesindeki medya kuruluşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği büyük destek bu satışın ertelenmesinde bir rol oynamış olabilir mi? Zira CNN Türk'ün Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın darbe girişiminin gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk canlı yayını yapmış olması o gecenin dönüm noktalarından biri olmuştu. Bunun yanında CNN Türk ve Hürriyet gazeteleri aynı gece darbe teşebbüsüne katılan askerler tarafından basılmış, bütün çalışanlar aşağıya çağrılmış ama buna rağmen yayın kesilmemişti. Hürriyet'in saldırıya ilişkin iddianameden aktardığına göre o gece şöyle bir an da yaşanmıştı. Şüpheliler darbe girişiminde bulunan askerler CNN Türk canlı yayınının yapıldığı 3. kata çıktıklarında çalışanlar haber merkezi girişine set çekerek şüphelilere engel olmaya çalışmışlardır. CNN Türk'te spiker olarak görev yapan tanık Başak Şengül'ün canlı yayına devam etmesi CNN Türk Genel Müdürü Müşteki Erdoğan Aktaş tarafından bildirilmiş ve canlı yayının yapıldığı salon kilitlenmiştir. Belki de hükümet 15 Temmuz gibi kilit bir gecede yaşanan bunca kahramanlıktan sonra Aydın Doğan'ı bir süre koltuğunda bırakmayı uygun buldu. Bilemiyoruz. Ve tarih 8 Nisan 2018, Doğan Holding medya varlıklarını Demirören Medya'ya 916 milyon dolara sattı. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin hemen öncesinde gerçekleştirilen bu satışla Türkiye'de medyanın büyük bir çoğunluğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Demirören ailesinin eline geçmiş oldu. Demirören 2011 yılında Doğan gazetecilikten satın aldığı Milliyet ve Vatan gazetelerinin yanı sıra artık çok daha yaygın ve etkin bir medya ağına sahip oldu. Erdoğan 24 Haziran seçimlerinden %52'lik bir oy oranıyla galibiyetle çıktı. Şimdi gelelim bu satışın kaynaklarına. Öyle ya, Demirören'i neredeyse medyada bir tekel haline getiren bu satışın hem miktarı hem de Demirören'in hangi kaynaklarla bu alımı yapabildiği önemli. Ama daha önemlisi, artık herkesçe bilindiği üzere bu alımın bir devlet bankasının verdiği krediyle mümkün olmuş olması. O banka 15 Ağustos 1888'de 2. Abdülhamid'in dönemin şartlarında modern bir finans kuruluşu olarak kurduğu, Kurtuluş Savaşı sırasında çiftçi askerlerin yardımına koşan, 1923 yılında Cumhuriyet'in kurulmasıyla şube ve sandıklarının sayısı 110'dan 300'e çıkan banka, Ziraat Bankası. Ziraat Bankası her ne kadar bugünkü misyonunu tanımlarken içinde tarım veya çiftçi geçen bir ifade kullanmasa da iki gerçek ortada duruyor. Birincisi, Ziraat Bankası bir devlet bankası. İkincisi, kuruluş misyonu ülkenin çiftçisini ve tarım sektörünü desteklemek. Tarım alanında tek bir girişimi bile olmayan Demirören Holding, işte bu bankadan bir medya kuruluşunu satın almak için iddialara göre 750 milyon dolar kredi almıştı. Yine bir başka iddiaya, bu sefer Sedat Peker'in iddiasına göre ise 750 milyon doların tek kuruşu bile ödenmemişti. 6 Haziran 2021'de YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayında Peker şöyle diyordu: "Bizim Pamukören var ya, şimdi biz gazeteyi bastık, Aydın Doğan kargaşalardan korktu, verdi yerleri. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi. Ziraat Bankası devletin, devlet kimin? Milletin. Millet kim? Sizin. Siz patronsunuz, vergi veriyorsunuz ya, 750 milyon dolar aldı. 750 milyon doların hiçbirini ödemedi, biliyor musunuz bu sahtekar? O sene 10 milyon tane bu ülkede çiftçi var. Bütün hepsine verdikleri kredi ancak o kadar. Çiftçiyi kredisini ödemeyince traktörünü haciz ediyorlar. Bizim Kanal D'yi haciz eden var mı? Duydunuz mu? Parasız mal olur mu? Faizini ödemediler." Aslında konuyu gündeme ilk getiren Peker de değildi. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Ali Haydar Hakverdi Haziran 2020'de, yani bundan bir yıl önce, Ziraat Bankası'na bilgi edinme hakkı kanunu çerçevesinde bu konuya ilişkin sorular sormuştu. Hakverdi'nin soruları şöyleydi: 1. Demirören Medya Grubu'nun, yani Demirören Holding'in, Doğan Medya Grubu'nu satın alırken bankanızdan kullandığı kredi miktarı nedir? 2. Taksitler döviz cinsinden mi, TL cinsinden mi ödenmektedir? Döviz cinsinden ise kur nasıl belirlenmektedir? 3. Basında kullandırılan kredinin 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl vadeyle taksitlendirildiği belirtilmektedir. Bu sürecin dolmasıyla beraber Mayıs 2020 ve Haziran 2020 ayları taksitleri tarihlerinde ödenmiş midir? Ziraat Bankası ise Hakverdi'ye verdiği yanıtta bu konunun müşteri sırrı olduğunu söyleyerek sorulara açık bir cevap vermedi. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun sırların saklanması başlıklı 73. maddesi kapsamında banka ve müşteri sırrı olduğu mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır şeklinde bir yanıt verip kredi taksitinin ödenip ödenmediği konusunda bir bilgi vermedi. Bankanın verdiği bu yanıt o günden bu yana farklı düzeydeki bürokratlar, yöneticiler ve bakanlar tarafından benzer ifadelerle tekrarlandı. Son olarak bu kitap yayına hazırlandığı sırada Lütfü Elvan'ın bir başka CHP milletvekilinin meclis soru önergesine verdiği yanıt şöyleydi: "Banka sırrı ve müşteri sırrı olduğu mütalaa edildiğinden bilgilerin paylaşılması mümkün bulunmamaktadır." Elvan'a bu soruyu yönelten CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'di. Antmen önergesinde Demirören grubunun kredi veya faizlerini ödeyip ödemediğini, ödemediyse bir icra işleminin olup olmadığını sormuştu. Ama hem kamuoyunun hem de siyasetin gündemindeki bu kritik soru bir kere daha yanıtsız kalmıştı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar da DBMM'de yaptığı sunumda konuya değiniyor ancak bilgi vermiyordu. Çakır şöyle diyordu: "Ziraat Bankası ticarete, hizmete, enerji sektörüne, inşaata, her sektöre kredi verdiği gibi medya sektörüne de kredi verebilir. Söz konusu firma da bu kapsamda kredilendirilmiş olan bir firmadır. Bu firmanın kredileri an itibarıyla Ziraat Bankası'nda canlı hesaplarda izleniyor. Ancak şunun altını özellikle çizeyim. Bankamız bu firmaya karşı da bütün müşterilerin olduğu üzere bankacılık usul ve esaslarının getirdiği çerçevede muamele edecektir. Tüm bunların özeti şu. Bir devlet bankası olan Ziraat Bankası'nın Demirören Holding'e bazılarının iddialarına göre 750 milyon dolar, bazılarının iddialarına göre ise 675 milyon dolar tutarında verdiği kredinin akıbeti belirsiz. Akıbeti belirsiz bu kredinin Türk lirası karşılığı ise geçen 2,5 yıl içinde 2 katından fazla arttı. Zira Demirören'in Ziraat Bankası'ndan kredi aldığı sırada dolar TL kuru 4 lira, bu satırlar yazılırken ise 8.49 lira seviyesinde. Hızlıca hesaplarsak o gün alınan kredinin TL karşılığı 3 milyar Türk lirası iken bugünkü karşılığı 6.367 milyar Türk lirası. Bu miktar ise bugün itibariyle 1.8 milyon kişinin asgari ücretine denk geliyor. 2021 itibariyle bir devlet bankasının 1.8 milyon kişinin asgari ücretine eşit bir varlığına ne olduğu ticaret sırrı olarak tutuluyor. Peker'in iddiaları sadece bu kadar değil. Peker 9 Haziran 2021'de Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı. Pambıkören Kemer County'deki arsayı Esat Edin'den önce 5 milyon dolar borçlandırıp sonra haciz getirip 12 milyon dolara aldın çöktün. 12 milyon dolarlık arsayı Sadık Soylu vasıtasıyla imar çıkartarak Ziraat Bankası'ndan aldığın 750 milyon dolara karşılık teminat olarak verdin. Mahkeme imarı iptal etti. Senin arsan artık çöp. Ziraat Bankası yönetimini uyarıyorum. Pambıkören paralarını yurt dışına kaçırmadan tüm mallarına el koyun. Yoksa kanun önünde gelecekte sizler de mahkum olursunuz. Bu iki tweet'i hem suç duyurusu olarak hem de burada kalması için yazdım. Ziraat Bankası'ndan Pambıkören'in kullandığı kredinin karşılığında artık hiçbir teminat yoktur. Sen bittin Pambıkören. Kemer County'deki arazine artık pambık ekersin. 50 milyon dolara getirttiğin o devasa uçağın var ya, birazcık namusun varsa o dahil tüm lükslerini Ziraat Bankası'na teslim edersin. Ziraat Bankası'ndan senin çaldığın para, gariban çiftçinin alın teriyle kazandığı paradır. Köylü milletin efendisidir Mustafa Kemal Atatürk. Peker'in bu iddiasının arkasındakileri Sözcü gazetesinden İsmail Şahin detaylıca ele aldı. Özetle durum şuydu. Demirören Kemer County'den bir arsa satın aldı. Bu alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar değişikliği yapıldı. Demirören bu arsayı Ziraat Bankası'ndan aldığı krediye karşılık ipotek ettirmiş ama ipotek ettirdiği arsanın değeri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar planını iptal etmesiyle krediye karşılık ipoteğin çok altında kalmıştı. Madde madde iddia edilen sürecin anlatıldığı haberi kısaltarak aktarıyoruz. Demirören Holding'e ait Kemer County projesi içerisinde yer alan yaklaşık 31,5 hektarlık özel spor alanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 Eylül 2018 günü askıya çıkan plan ile imar plan değişikliği yapıldı. 315 bin metrekarelik özel spor alanı, 2 katlı konut, sosyal, kültürel tesis alanı, ticaret alanı, park ve yol alanına dönüştürüldü. Kemer County sakinleri söz konusu karara dava açtı. 25 Aralık 2019 tarihinde alınan kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi. Yürütmeyi durdurma kararı yetki unsuru yönünden alındı. Plan değişikliği öncesinde 2018 yılının Haziran ve Ağustos ayında Demirören Holding söz konusu parselleri ipotek ettirerek Ziraat Bankası'ndan kredi kullanılmıştı. 1 milyar 118 milyon 330 bin lira ve 300 milyon dolarlık kredi karşılığında ipotek ettirilen parseller Demirören kredi borcunu ödemeyince Ziraat Bankası'na geçti. İBB eski planları işaret etti. Mahkeme kararının ardından arazi plansız kalınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Göktürk Mahallesi Kemer Country yerleşkesi içinde yer alan muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmasına başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Planlama Müdürlüğü 31 Mart 2020 tarihinde hazırladığı raporda yeni hazırlanacak planın 19 Haziran 2003 tarihinde onaylı 1/5000 ölçekli Göktürk Nazım İmar Planı ile yine aynı tarihte onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı'na uyumlu olmasını istedi. Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğü ise 24 Ağustos 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan planın yetki unsuru yönünden iptal edildiğini belirterek teknik ve kullanım hakkı yönünden dava edilmediğine dikkat etti. İBB Meclisi Ziraat'ın talebini reddetti. Bakanlığın hazırladığı planların olduğu gibi İBB tarafından kabul edilmesini isteyen Ziraat Bankası, özetle parsellerin konut imarlı hale getirilmesini talep etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu ise Kemer Country yerleşkesi içinde yer alan muhtelif parsellerde 2003 yılında hazırlanan plan şartlarına dönülmesini uygun gördü. Yani golf sahalarına imar planıyla inşaat izni veren düzenlemeye ilişkin Ziraat Bankası'nın talebini reddetti. İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11 Kasım 2020 tarihli ikinci birleşiminde okunarak oy birliğiyle kabul edildi. Böylece arazi üzerinde gerçekleştirilen rant operasyonu başarısız oldu. İBB Meclisi spor alanlarını yapılaşmaya açan plan teklifini kabul etmedi. Ziraat Bankası'nın karşılığında milyarlarca lira kredi verip devir aldığı arazileri 20 Nisan 2020 tarihinde internet üzerinden e-ihale usulü satışa çıkarıldı. Kemer Country sakinlerinin itirazı üzerine ilanlar kaldırıldı ve satış durdu. İlanlara göre 21 adet arsanın toplam muammen bedeli 366 milyon dolardı. Söz konusu ilanlarda bazı parsellerin konut imarlı olduğu belirtilmişti. Gerçekten de o tarihte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle spor alanlarına konut imarı verilmişti. Ancak bugün gelinen noktada araziler spor alanı olarak görünüyor. Dolayısıyla söz konusu alanlarda villa yapılamayacağı için gayrimenkullerin değeri düşmüş oluyor. Sedat Peker'in Demirören Holding'e dair iddiaları bununla sınırlı değil. 17 Haziran'daki tweet zincirinde şöyle diyordu. Pambık Ören, seni unuttum zannetme. Kâr etmeyen Totali Mehmetçiğin parasıyla kurulan o yaka nasıl sattığını mutlaka anlatacağım. Mavi Vatan'ın isim babası Cihat Yaycı Paşa'nın bu satışın adil olmadığını söylemesi üzerine onu etkilemek için nasıl baskı kurdurduğunuzu da biliyorum. Pambık Ören, Mehmetçiğin parasına göz dikenin yüce Allah gözlerini çıkarır biliyor musun? Bu satış usulüne uygunduysa Cihat Yaycı Paşa neden bunun usulsüz olduğunu her yerde dillendirdi ve siz onun üzerine hangi güçlerle baskı kurdurdunuz? Barış Terkoğlu 21 Haziran 2021'de Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşe yazısında Oda TV internet sitesinin Yaycı'ya ulaştığını ama emekli tüm amiralin bu konuda kayıtlara bakılsın dediğini aktardı. Terkoğlu'nun OYAK'tan konuştuğu yetkililer de Total'in satın alınması sürecindeki rahatsızlığı dile getiriyorlardı. Bundan çok daha önce ise T24'ten Barış Soy'dan bir yazısında Demirören aldıktan sonra pazar payı küçülen ve kârı azalan Total'in nasıl olup da OYAK'a daha pahalıya satıldığını soruyordu. Soy'dan yazısını bu soruyla bitirmişti. O yakın açılımı, ordu yardımlaşma kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emeklilik fonu. OYAK, demir, çelik, erdemir, ereğli ve çimento, OYAK çimento şirketleriyle biliniyor. Yani sanayici, Türkiye'nin kasası en dolu şirketlerinden biri olduğu sır değil. Zaten buna dayanarak kısa süre önce İngiltere'nin çelik devi British Steel'ı almaya kalkmıştı. Ama o satın alma yarım kaldı. OYAK, pazar payı daralmış Total'e neden 4 yıl öncesinden daha fazla para verdi? Sedat Peker'in sosyal medya aracılığıyla ortaya attığı bu yüzlerce milyon dolarlık sorular içinde adları geçenler ve paranın kaynağı itibariyle kamunun yanıtları bilme hakkı su götürmeyen bir gerçek. Bu vesileyle tekrar soralım. Demirören Ziraat Bankası'ndan aldığı söylenen 750 milyon dolarlık kredinin geri ödemesine başladı mı? Demirören'in 2015 yılında Fransızlardan aldığı ama aldığından beri kar payı düşen Total'in o yaka satışının arkasında bir usulsüzlük var mı? 53. ayrımın sonu. Sayfa 456.